Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Sebiha Tan bulunuyor, ben Sümeyra Çiftçi. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet değerli hocam, geçen hafta bir padişahın bir halaya aşık olup onu satın alması ve o halayın hastalanmasından bahsettik. Hikayeye başlamıştık geçen hafta. Bu hafta da o hikayenin devamıyla sürdürelim istedik programımızı. Cariyenin tedavisinde hekimlerin aciz kalmaları ve padişahın Allah'ın huzuruna koşması hikayesine başlayalım. Padişah hekimlerin aczini görünce yalın ayak mescide koşmuş. İçeri girmiş, mihrapta secdeye kapanmış, seccadesi gözyaşlarından sırılsıklam olmuş. Kendine gelince dua için Allah'ı methu sena etmeye başlamış. Demiş ki, ''Ey en küçük ihsanı dünya hükümdarlığı olan, ben ne söyleyeyim? Zaten sen kalplerde olanı bilirsin.'' Ey Allah'ım, yüreğinde ne varsa ben bilirim, lakin sen gene de onları dile getir dedin. Ey daima hacetlerimizi gideren Allah, biz bir daha yolumuzu şaşırdık. Padişah candan coşunca bağışlama denizi de köpürmüş. Padişah ağlayıp sızarken uyku bastırmış, rüyasında bir pir görmüş. O pir padişaha, ey padişah müjdeler olsun, dileğin kabul oldu, yarın sana bizden biri gelecek. Bil ki o işinin ehli bir hekim ve gerçek bir dosttur. İlacında mutlak tesiri, mizacında ise hakkın kudretini gör demiş. Güneş doğup yıldızları sönük bırakınca, yani gündüz olunca, padişah pencerenin önünde oturmuş, rüyada kendisine gösterilerini beklemeye başlamış. Derken üstün hünerlerle dolu bir kişinin geldiğini görmüş. Gölge içindeki bir güneş gibi parlıyormuş. O pir hilal gibi görünüyormuş, hayal gibi hem varmış hem de yokmuş. Ruhtaki hayal de yok gibidir. Lakin sen bütün cihan halkını hayal peşinde gider görürsün. Sulh da, cenk de, övünme de, arlanma da hep bir hayalin ürünüdür. Erenlerin hayalleri Huda bahçesindeki ay yüzlerin yansımalarından ibarettir. Padişahın rüyasında gördüğü hayal misafirin yüzünde aynen zuhur ediyormuş. Padişah, perdecilerin yerine kadar ilerlemiş, gelen misafiri karşılamaya gitmiş. İkisi de yüzgeçlik öğrenmiş, birbirine tanış olmuş, tek bir deniz gibi birlik olmuş, bir olmuş. Padişah, sevgilim cariye değil, sen misin? Lakin dünyada iş işten husule gelir. Sen bana Hazreti Mustafa Aleyhisselam gibisin, ben de senin hizmetine bel bağlamış Ömer gibiyim demiş. Evet hocam, hikayemizin devamı da böyleydi. Başlayalım isterseniz.
Şimdi öncelikle burada padişah hizmetçiyi tedavi ettirmek için doktorlara koşuyor. Doktorlar yani mürşitler, insanı tedavi etmek isteyen mürşitler aciz kaldığında bu defa Allah'ın huzuruna koşuyor.
Peki hocam, daha önce neden Allah'ın huzuruna koşmuyor da hekim arayışına giriyor?
Evet. Bunun aslında İki sebebi var. Bir kere insanın kendi kendisine yeterli zannetmesi. İkincisi de insan türü olarak kendi kendisine yetiyor zannetmesi. Dikkat ederseniz kendi cinsinden birisinden yardım istiyor öncelikle. Ve bu problemi çözeceğini ya da ihtiyacını gidereceğini zannediyor. Böyle olmadığını zamanla öğreniyor, tecrübeyle öğreniyor insan. Bu meselede şöyle düşünmemiz lazım. Bilmeliyiz ki yaratılmış varlıklar yaratıcısı olmaksızın problemlerini tek başına çözemez. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifadeler vardır. Bu ayetin bir benzerini ya da bu surenin bir benzerini getirin. Hatta hemcinslerini de yardıma çağırın der. Aslında insan önce kendisini bir varlık olarak değerli görür. Arkasından da insanlara da, diğer insanlara da güvenir. Ve diğer insanlardan önce yardım ister. Halbuki diğer insanlardan da yardım istemek de problemi çözmüyor. Netice itibariyle en son yaratıcıya gitmek gerekiyor. Var eden varlığa gitmemiz gerekiyor. Buradaki hikaye de Mevlana'nın en temel özelliği, Mevlana'yı 800 senedir yaşatan şey de insanı çok iyi bilmesi. Bu insan psikolojisidir. İnsan psikolojisi böyle hareket eder. Önce kendi kendine çözeceğini düşünür. Arkasından kendisi çözemezse en yakınlarından yardım ister. Daha sonra da bu işin ehli olduğunu düşündüğü insanlardan yardım ister. Ama en son yaratıcı aklına gelir. İnsanın tabiatında var olan bir şeydir. Ama biz şunu bilmeliyiz. Yani hem cinslerimizle birlikte hem de tek başımıza her problemin üstesinden gelemeyiz. Mutlaka ve mutlaka eninde sonunda yaratıcıya gitmek zorunda kalırız. Bu sebeple de Mevlana'nın anlattığı bu hikayede padişah diğerleri aciz kalınca Allah'a yöneliyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir hikaye vardır. O da denizde fırtına koptuğu zaman insanlar ne yapıyorlar? Hemen Allah'ı hatırlıyorlar, evet. Ve Allah'a yöneliyorlar. Allah'tan yardım istiyorlar. Hatta oradan kurtuldukları takdirde daha iyi insan olacaklarını iddia ediyor ama dışarıya geldiklerinde, karaya çıktıklarında yine eski hallerine dönüyorlar. Bu aslında insanın fıtratından ibaret bir şeydir. İnsanın tabiatında, insanın doğasında olan bir şeydir. Biz aslında insanı iyi tanırsak, insanın temel özelliklerini bilirsek kendimizi de bilmiş oluruz. Kendimizi de bildiğimiz zamanda da İyi bir hayat süreriz ve mutlu bir hayat süreriz. Aslında İslam filozoflarının ve bütün Müslüman alimlerin temel bir derdi vardır. İnsanın mutlu olmasını sağlamaktır. İnsanın mutluluğu da işte burada cereyan ediyor. Şimdi bu meselede hemen diğerlerinin aciz kaldığını gördüğü zaman padişah da Allah'ın huzuruna varıyor. Ve mescitte ağlayıp yakarıyor. Tabii sırası gelmişken bu ağlama meselesinden de söz etmek
evet,
lazım.
Evet lütfen hocam.
Dolayısıyla burada dikkat edersek eğer padişah mescitte tek başına ağlıyor. Diğer insanların huzurunda ağlamıyor. Diğer insanların huzurunda gözyaşı dökmüyor. Aslında bizim şöyle bir kültürümüzde topluluk halinde ağlamak yoktur. Bu kültür Yahudi kültüründe vardır. İslam kültüründe topluca ağlamak yoktur. Bir ara Türkiye'de gözyaşları geceleri diye bir şey icat ettiler. Acayip evet. Canımız sıkılmıştı. Böyle bir şey olamaz yani. Biz aslında tek başımıza kaldığımız zaman, karanlıkta kaldığımız zaman yaptığımız kötülüklerden nadim olarak gözümüzden iki damla yaş gelebilir. Hazreti Peygamber'in ağlamasıyla ilgili olarak hadis kitaplarında sadece şunu görebiliriz. Oğlu vefat ettiğinde gözünden iki damla yaş geldi diye anlatılır. Yani Hazreti Peygamber'in ağlaması böyle bir ağlamadır. Yani çok affedersiniz böyle milletin huzurunda gözyaşlarıyla ağzı bir tarafa gözü bir tarafa kaymış biçimde bir ağlamak kültürü yoktur İslam'da. Ve Müslüman ne Müslüman alimler, ne Müslüman mutasavvıflar, ne Müslüman filozoflar, ne Müslüman filozoflar ömürleri boyunca böyle bir iş yapmamıştırlar. Tek başlarına kaldıklarında, günahlarını, yanlışlarını, hatalarını ve eksiklerini anlattıklarında, nadim olduklarında gözlerinden iki damla yaş gelmiştir.
Evet, rüyadan uzak.
Bizim de başımızda böyle bir şey olabilir. Hı hı. Biz de zaman zaman insanların huzurunda belki hüzünlenebiliriz. Belki gözümüzden iki damla yaş gelebilir ama bundan ibaret olmalıdır. Ağlama işini de abartmamak lazım. Çünkü bizim kültürümüzde bu yoktur. Riya, sizin de sözünü ettiğiniz gibi riya diye bir problem vardır bizim zihnimizde. Gösteriş için insanlar hakkımızda kötü düşüneceklerini de göz önünde bulundurarak ibadetlerimizi de farz olan ibadetlerimizi bile biz gizli yapmaya özen gösteririz. Buradan hareket ederek dua meselesine gelelim. Şimdi
evet
padişah...
hocam hemen onu da sorayım. Hangi durumlarda yapılır dua? Yani her zaman dua edebilir miyiz? Yeri var mıdır? Şekli var mıdır? Zamanı var mıdır? Evet. Çünkü bazen şey dua ediyoruz ve kabul olmadığını düşünüyoruz. Ve edilen her dua mutlaka kabul olur mu? Bunu da hemen yeri gelmişken sorayım.
Evet. Şimdi aslında padişahın neden önce Allah'a koşup dua etmediğini de burada biraz izah edeceğiz. Sebebi şu, dua bir kere çağırmak demektir. Arapça dea kökünden gelir, çağırmak demektir. Neye çağırmaktır? Yardıma çağırmaktır. Hı hı. Siz muhtaç olduğunuzu anlarsanız ve o muhtaçlığınıza istinaden başkasından yardım istersiniz. Şimdi padişah da böyle yapıyor zaten. Ne yapıyor? Bizim aslında yaptığımız temel yanlışlardan bir tanesi, dua konusunda yaptığımız temel yanlışlardan bir tanesi budur. Kendi yapmamız gereken işleri yapmaksızın, kendi yürütmemiz gereken faaliyetleri yürütmeksizin Allah'tan bize şunu ver, bunu ver, düşmanlarımızı kahret, bizi şu kadar geliştir, bizi bu kadar uçur diye dua ediyoruz. Dolayısıyla duada kasto denen şey, kendi yapacağın işleri yapmalısın ki burada padişah da onu yapıyor. Önce kendi yapabileceği şeyler yapıyor. O nedir? İşte hekimlerden yardım istemek. Başka şeylerden yardım istemek. Bunların tedavilerinin fayda vermediğini görünce Allah'a dua ediyor. Dolayısıyla duada ilk yapılması gereken şey kendi gücümüz dahilinde olan bütün işleri yapacağız. Kendi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ondan sonra Allah'a dua edeceğiz.
Aslında bize yardım edeceğiz. Aslında o da bir nevi duadır değil mi hocam? Evet. Yani üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Ve yaparken de Allah'tan yardım isteyerek yapıyoruz. Ama daha sonra çaresiz kaldığımızda da ona yöneliyoruz. Evet.
Burada zaten sözünüzü kesiyorum ama bu fiili dua diyorum. Evet. Ben bazen insanlara söylerim. Bir hususta mesela ders çalışması lazım çocuk. Diyor ki hocam işte sınıfı geçmek istiyorum. Tamam diyorum, fiili dua yap. Ders çalışmak isteyen bir çocuğun fiili duası nedir? Sınıfı geçmek isteyen çalışmak. Bir çocuğun ders çalışmaktır. Evet. Ha ders çalışacaksın. Çalışma esnasında diyeceksin ki Allah'ım bana bu dersi öğrenme kabiliyeti ver. Bu dersi kavrama gücü ver diye dua edeceksin. Şöyle bir dua etmeyeceksin. Allah'ım bu dersi ve burada anlatılanları benim kafama yerleştir. Ben gideyim sınıf geçeyim. Böyle bir dua
böyle
yok.
Böyle bir bedavalık yok.
Böyle bir bedavacılık yok. Dolayısıyla dua kelimesi zaten kelime anlamı itibariyle yardıma çağırmak demektir. Haşa, ben birçok arkadaşa şunu söylüyorum. Diyorum ki Allah bizim hizmetçimiz değil ki. Allah bizim evrimizde bir varlık değil ki bizim adımıza gitsin filanca işi yapsın, filanca işi yapsın, bizim bir her hacetimizi görsün, biz de rahat rahat yaşayalım. Böyle bir şey yok. Biz dünyaya Allah'ın imtihan için gönderdiği varlıklarız. Biz üzerimize düşen şeyi yapmalıyız. Ve arkasından da üzerimize düşen şeyleri yaparken Allah'a şu konuda yardım dilemeliyiz Allah'tan. O da nedir? Bize bu işi yapacak güç ver. Bize bu işi yapacak takat ver. Bize bu işi yapmamız konusunda yardımcı ol. Yani Allah'tan biz bu anlamda yardım istemiş oluruz. Ve eğer biz kendi üzerimize düşen görevi yapmazsak Allah bize yardım falan da etmez. Mesela Musa Aleyhisselam'ın bir hikayesi var. Davut Aleyhisselam'la affedersiniz ilgili bir hikaye var Kur'an-ı Kerim'de. İsrailoğulları diyorlar ki bir savaşa gitmeleri gerekiyor. Davut Aleyhisselam'a sen ve Tanrın gidin savaşın, biz arkanızdan gelelim. Böyle bir şey yok yani. Allah bizim adımıza savaşmaz. Allah bizim adımıza işleri görmez. Ya ne yapar? Biz eğer Allah'ın istediği istikamette gidersek o zaman yardım eder. Ve Allah yine bizi kendisinin razı olmayacağı işleri istediğimiz takdirde onları da vermez. Evet, biz onun razı olmayacağı işleri yapma gücüne sahibiz. Bunun karşılığında da cezasını görürüz. Ama Allah o konuda bize yardımcı olmaz. Onun razı olmayacağı işler konusunda bize yardımcı olmaz. Kendisinin rıza göstereceği işler konusunda bize yardımcı olur. Biz onun razı olmadığı işleri ancak kendi sorumluluğumuz ve takatimiz nispetinde yaparız. Hı. Bu yüzden dua meselesini çok iyi anlamak, çok iyi kavramak gerekir. Aksi takdirde bugün toplumda ben görüyorum, dua meselesini biraz istismar etmiş vaziyetteyiz. Sanki Allah, biraz önce de söyledim, bizim yerimize o işleri yapacakmış gibi algılıyoruz. Hayır, öyle değil. Biz işlerimizi yapacağız. Kendi üzerimize düşen görevleri yapacağız. Yetişemediğimiz yerlerde Allah'tan yardım isteyeceğiz. Tabii Allah'tan yardım isterken öyle kuru kuruya da istemeyeceğiz. Bir kere Allah'ın ilah olduğunu bileceğiz.
Tabii bir samimiyet olmalı değil mi?
Bir samimiyet. Burada işte Mevlana Hazretleri padişahı bu yüzden ağlatıyor.
Evet,
bu yüzden nadim hale getiriyor.
Burada samimiyetinden bahsediyor. Evet.
Yani biz Allah'tan bir şeyi samimi olarak dilemeliyiz. Biraz önceki kısımda da yine gördük. Sadece sözle söylemenin bir anlamı yok. Sözle söylemek aslında bizim için belki bir anlam ifade ediyor. Ama Allah için istenilen şeyin anlamlı olması canın söylemesidir. Evet. Canın söylemesi için de dile ihtiyaç yoktur. Canın söylemesi için de kelimelere ihtiyaç yoktur. Canın söylemesi için de sese ihtiyaç yoktur. Ve biz bazen birçok defa kendi kendimize oturup düşünürüz. Kendi kendimize konuşuruz. Hatta iki insan yan yana geldiği zaman hiç konuşmadan da birbirleriyle anlaşabilirler. İşte o canla anlaşırlar. Can sözüyle anlaşırlar. Ve orada dillerin de bir anlamı kalmaz. İngilizcenin, Arapçanın, Farsçanın, Rusçanın bir anlamı kalmaz.
Gönül dili hepsi.
Gönül dilidir.
Ya içimizden geçen şeyler de dua yerine geçiyor o halde değil mi hocam? Samimiyetle.
Elbette.
Bir de şey, Peygamber Efendimiz şey diyor, duanızda ısrarcı olunuz diyor. Bu da ben bunu da samimiyetin bir göstergesi olarak görüyorum. Ne kadar samimiysek o kadar ısrarcı bir şekilde onun kapısından
istiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Bununla ilgili hadisler de var. Mesela bizde ya işte biz sadece isteyelim diyoruz. Hatta zaman zaman işte Allah'ım sen bilirsin. Sen bildiğine göre ben istememe gerek yok. Benim ihtiyaçlarımı ver gibi dualar da ederiz. Halbuki burada dikkat ederseniz Mevlana onu söylüyor.
Evet.
Sen bizdekini bilirsin ama yine de iste dedin diyorsun.
Yine de dile getir dedin.
Evet, dile getirmemiz lazım. Ve Hazreti Peygamber'in hadisini ben de hatırlıyorum. Israrla dile getirmeniz lazım diyor. Israrla dile getirirsen verir Allah. Öbür türlü de elbette verebilir ama ısrarla istemek lazım. Tabii bu arada bir de şeyden bahsetmek lazım.
Rüya bahsine geçelim dilerseniz. Ondan önce söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım.
Yani duada da dediğimiz gibi sözlüğün ve uzatmanın çok öne ehemmiyet yoktur. Zaman zaman biz görüyoruz hoca efendiler işte cenazelerde diğerlerde çok fazla uzatarak dua ediyorlar. Gerçi o zamanlar insanların duygusal olduğu zamanlar, samimi olduğu dönemler eyvallah ama burada aşırıya gitmemek lazım. Ve önemli olan insanın kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra yine Allah'ın rızasını kazanmak için ondan yardım dilemesidir. Dua bahsinde yapmamız gereken en önemli şey bu.
Evet. Peki hocam padişahın rüyasını vesile ederek biraz da rüyadan bahsedelim dilerseniz.
Evet. Şimdi tabii padişah orada uzun süre ağladıktan sonra uykuya yorgun düşüyor ve uyuyakalıyor. Uyuyakaldıktan sonra da bir rüya görüyor. Rüyasında deniyor ki işte biz sana bir zat göndereceğiz. Bu zatı bil ki bizdendir. Bizim tarafımızdan göndermiş bir şeydir. Senin derdine problem olacak, derdine çözüm bulacak diye ifade ediliyor. Burada rüya meselesinde şöyle durmak lazım. Bugün toplumumuzda da çok yaygın biçimde istismar edilen konulardan bir tanesidir. Hele hele son zamanlarda biliyorsunuz bir grup tarafından rüya çokça istismar edildi. Ve uydurma rüyalarla insanlar kandırıldı. Şimdi rüya meselesine baktığımızda bizim kelime anlamı üzerinden hareket edecek olursak rüya aslında görülen demektir. Yani doğrudan görmek demektir aslında kelime anlamı itibaren. Aslında İslam düşüncesinde rüyada görülen şey doğrudan görmekten daha doğru bir şeydir. Normal olarak baktığınız zaman. Hani çünkü dünyada duyu organlarıyla elde edilen bilgilerin yanlış olma ihtimali daha yüksektir. Lakin ruhun bizatihi gördüğü bilgileri ya da ruhun bizatihi elde ettiği bilgilerin yanlış olma ihtimali daha zayıftır buna göre. Bu yüzden rüya önemlidir insan hayatında. Ama rüyayı, her gördüğümüz rüyayı da hani ilahi bir şey olarak ne yapmamak lazım? Zannetmemek lazım. İnsan ruhu çeşitli sebeplerle rüyalar görebilirler. Mesela her zaman verilen bir misal vardır. Yani akşamdan çok tuzlu yemek yiyen gece rüyasında su görür. Irmak kenarında görür. Bunun gibi. Ama bir de rüyayı sadıka dediğimiz rüyalar vardır. Ve bunları da ciddiye almak lazım. Bir başka husus, üzerinde durmamız gereken bir başka husus, rüyayı gören insanlar için bir anlamı vardır. Başkaları için çokça da bir anlamı yoktur. İster rüyayı sadıka olsun, isterse başka rüyalardan olsun. İnsanlar hani rüyalarıyla, başkalarının rüyalarıyla amel edemezler, etmemelidirler. Kendi rüyalarıyla.
Tamamen kişisel bir şey.
Evet, kişisel bir şey. Buradan baktığımızda ilk karşımıza çıkan şey Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıdır. Bu en çok üzerinde durulması gereken husus budur. Yusuf Aleyhisselam bir gün bir rüya görüyor ve rüyasında işte 11 ay ve güneşin kendisine secde ettiğini görüyor. Babasına anlattığında babası da diyor ki oğlum bunu kardeşlerine söyleme. Neden biliyor peki babası bu durumu? Babası da peygamber.
Evet.
Babası da öyle rastgele bir adam değil. Peygamber hikmeti bilir, Allah'ı bilir, vahyi bilir, rüyayı sadıkayı bilir birisi. Bu sebeple orada anlatılanın ne olduğunu anladığı için bunu kardeşlerine söyleme diyor. Şimdi bir başka şey, daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın yine kendi kralın gördüğü bir rüya vardır. O rüyayı yorumlaması da vardır. Ne görüyor kral rüyasında? 7 semiz inek, 7 zayıf ineğe yiyor. Ve bunun yorumunu sorduklarında diyorlar ki bu karışık rüyalardan birisidir. Daha sonra nice zaman sonra Yusuf Aleyhisselam hatırlıyor zindan arkadaşı ve sultana bunu söylediği zaman, krala bunu söylediği zaman ya da o günkü dille söyleyecek olsak firavuna söylediği zaman Yusuf Aleyhisselam bunun yorumunu yapıyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın yorumunu yaptığına baktığımızda rüyaları öyle tamamen bağlamından kopuk olarak yorumlayamazsınız. Tamamen başka başka mecralara çekemezsiniz. Belli derecede zahiriyle de bağlantılı olarak bunu götürmeniz lazım. Mesela ne var orada? 7 semiz inek. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Bu 7 bereketli yıl.
Evet.
7 zayıf inek, bu da kıtlık yılı. Yani. Bakın zayıflık ve şeyleri nasıl birbirine benziyor. Ve 7'si de birbirine benziyor. O yüzden rüya tabirini de öyle her önüne gelen insana yaptırmamak lazım. Buradan hareket ederek şunu da söylemek lazım. Geçmişte aslında insanların, başka insanların uydurma rüyalarından hareket ederek her rüyanın aleyhinde de bulunmamak lazım. Doğrusunu isterseniz yeri gelmişken ben kendimle ilgili kendi gördüğüm bir rüyayı da
lütfen
burada
hocam,
anlatmak isterim. Eğer dinleyiciler yanlış anlamazsa, ben de zaten ömrümde gördüğüm, göreceğim bir tek bu rüyadır. Yani hani benim işime yarayan rüya, başka görmedim, gördüğüm şey odur. Rüya şöyle. Bir grup arkadaşla Ilgaz Dağları'nda piknikte oluyoruz. Ve Ilgaz Dağları'nda piknikte eğlenirken benim en büyük oğlum vardı. O zaman ilkokul 5. sınıfa gidiyordu. Bu orada hastalanıyor ama rüyamda. Hastalanıyor ve artık çocuk ölecek. Yani kucağımızda ölecek, ölmek üzere. Şehre yetiştiremiyoruz. O civarda başkaları da var aslında ama bağırıyoruz sağ sonra doktor var mı diye. Doktor da yok. Şehre götürmek de mümkün değil. Ben orada rüyamda bir dua ediyorum Allah'ım. Allah'ım öldürme şunu diye. Öyle bir dua ediyorum ki ben uyanırken hiç öyle dua ettiğimi hatırlamıyorum. O kadar yürekten dua ettiğimi hatırlamıyorum. Neyse bir uyandım ki Allah'tan rüyaymış. Yani kan ter içinde kalmışım. Hı. Çünkü oğlan ölecek, ellerimde ölecek. Yani gerçek hayatmış gibi hissediyorsunuz bunu. Elimde ölecek. Çocuk ölmemiş, sevindim tabii. Çocuk ölmedi diye rüya olduğuna sevindim. O dönemlerde bizim çocuğun bir alışkanlığı vardı. Biz hep dışarıda olduğumuz için pazar günleri sabah erkenden kalkar bizim yatak odasına gelirdi. Biz de yatak aramızı alır severdik çocuğu. Çocuk kalktı geldi. Çocuğu gelince rüyanın etkisiyle daha çok aldım aramızda biraz sevdim, okşadım, muhabbet ettim, halini hatırını sordum. Biraz sonra da oğlum hadi odana git diye geri gönderdim. Çocuk gitti 3-5 dakika sonra geri geldi. Baba bacaklarımın arası kaşınıyor. Haya bölgesini kastederek bacaklarımın arası kaşınıyor dedi. Ben dedim ki ya oğlum sen dedim oralar kaşınmışsındır, ellemişsindir, ondandır. Azıcık sabret geçerdim. Bir iki daha öpüp geri gönderdim. Çocuk birkaç dakika sonra bu defa ağlayarak geldi. Evet. Çok kaşınıyor diye. Ya birden ben irkildim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama bir irkilme geldi bana bütün vücuduma. Gel bir bakayım dedim. Çocuğa bir baktım ki haya bölgesinde gerçekten kızarıklıklar var. Ve saç diplerinde de kızarıklıklar var. Rüyanın tesiriyle olmuş olması lazım ki benim büyük bir korku. Korku ve endişe aldı. Hemen kalktım. Hanım da uyuyordu. Onu da uyandırdım. Bak dedim hiç sesini çıkarma. Biz hastaneye gidiyoruz. Ne olduğunu falan da sorma. Geç kalmayalım. Apar topar çocuğu aldım. Arabaya attım. Yaklaşık 15 dakika içerisinde Doktor Sami Rus Çocuk Hastanesi vardı. Oraya götürdüm. Ama bu arada tabii çocuğun her tarafı kızarmaya başladı. Neyse hastaneye yetiştirdik. Acile aldılar. Çocuğu işte bir takım serumlar verdi. Tedavi etti. Bir şeyler yaptılar. Saat 9 gibi ben yine çocuğun başındayım. Şeyler nöbet değiştiriyor doktorlar. Her hastanın başına geliyorlar. Diyorlar ki bunun neyi var, bunun neyi var, bunun neyi var. Söylüyorlar. Benim çocuğun başına geldiğinde yeni doktor eski doktora bunun neyi var diye sorduğunda eski doktor dedi ki bu çocuk parazit zehirlemesi geçirmiş. 5 dakika daha gelmeseydi ölecekmiş. Benim tepemden aşağı kaynar sular döküldü.
Hocam o rüyayı görmeseydiniz götürür müydünüz?
Yok o rüyayı görmeseydim daha önce yapmıştım çünkü bunu. Önce sarımsaklı yoğurt yedirirdim. Sonra fayda etmediyse soğuk suya sokardım küvete. Ondan sonra da mahalledeki polikliniğe götürürdüm. Ama Allah bu çocuğa bir ömür vermiş. Bizim evet. Benimle ilgili de çocuğa Allah bir ömür vermiş. Çocuğun yaşaması gerekiyormuş. Şimdi 27-28 yaşında kocaman adam oldu.
Allah bir ömür vermiş. Gerçek bir rüya işte. Evet. Görmek dediniz ya rüyanın evet. Anlamına görmek dediniz. Bu gerçek bir rüya o halde. Evet.
Tabii böyle rüyalar insanların ömründe ya bir sefer olur ya bir iki sefer olur. Belki daha fazla görenler de vardır bilmiyorum ama bizim ömrümüzde hani kayda değer bir tek bu rüyayı ben hatırlıyorum. Evet. Bu sebeple de rüya hakkında da çok fazla İleri geri konuşmamak lazım.
Peki hocam hemen sonlara doğru yaklaşıyoruz. Padişahın sevdiğim cariye değil sendin dediği pirkin.
Evet. Şimdi aslında bu birisi gönderiliyor. Çocuğu, cariyeyi, halayı tedavi etmek üzere birisi gönderiliyor. Ve padişah onu gördüğünde onun ay yüzlülüğünü görüyor. Onun latifliğini görüyor. Onun inceliğini görüyor. Onun nezaketini ve kibaretini görüyor. Ve aslında anlıyor ki sevdiği cariye değil oymuş. O gelen de edeptir. Önümüzdeki bahiste de edep mevzusunu anlatacağız.
Hikayemizin devamı da evet. Edeple devam edecek. Pir dediğimiz kişi edeptir diyorsunuz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.